gün işte beni Atatürk havacılığa başlattı.
Bir konservatuvarın açılması mı?
Nura doğru can atan Türk'ümüzü.
En büyük mucizenin akıl ve mantık olduğunu söyledi.
Tüm kapıların Türk kadınına açık olduğunu göstermişti.
1927'de İstikbal göklerde de demiş.
Türk kızları neler yapıyorlar ve daha neler yapacak?
Türkiye Cumhuriyeti onun en zirvesinde.
Cumhuriyet demek.
Burası jimnastikhanedir. Burada koşacaksınız. Sıçrayacaksınız, atlayacaksınız, şu iplere, şu sırıklara, merdivenlere tırmanacaksınız. Uğraşa, uğraşa benim gibi kuvvetli olacaksınız. Şöyle etrafımı halka olun bakayım dedi. Bir anda sırtından ceketini attı, kolsuz fanelasından iri pazıları meydana çıktı, yüksekte asılı olan trapeziye oturdu, sallandı, sallandı, birden vücudunu arkaya attı. Bacaklarından tepe aşağı sarktı. Sonra kocaman gülleleri kaldırdı. Biz hepimiz şaşa kalmıştık.
Türkiye'de beden eğitimi ve spor alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren çok yönlü Osmanlı ve Cumhuriyet aydını Selim Sırrı Tarcan böyle anlatıyor jimnastiğe olan tutkusunun nasıl başladığını. Bu tutku okul sıralarını aşarak onun profesyonel yaşamının bir parçası oldu. Henüz Cumhuriyet'in kurulmadığı yıllarda kendi isteği üzerine İsveç'e gönderildi ve beden eğitiminde bu ülkenin modelini müfredata yerleştirmeye çalıştı. 19 Mayıs kutlamalarının kökeni kabul edilen ve ilki Mayıs 1916'da düzenlenen İdman Bayramı'nda Tarcan'ın İsveç'te dinleyip etkilendiği bir besteye yazdırdığı sözlerle oluşturulan marş düzenli yürüyüş için kullanılmıştı. Gençlik Marşı. Daha sonra bu marş, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına da Samsun'dan Anadolu'ya uzanan zorlu yolculuklarında güç kaynağı olacaktı. Cumhuriyet döneminde jimnastik şenlikleri Selim Sırrı Tarcan'ın çabasıyla resmi bir kutlama haline geldi. Bu şenlikler sağlıklı yurttaş bireyin yanı sıra toplumsal belleğin inşasının da bir parçasıydı ve toplumu bir arada tutma görevini yerine getiriyordu. Sağlıklı birey, ekonomik ve kültürel gelişimin bir parçası olmanın yanı sıra vatan savunması için de gerekli görülüyordu. Spor yaparak sağlıklı olmak bir nevi vatani görevdi. Yüce Önder Atatürk, 1926'da Türk sporcusuna hitap ettiği bir konuşmasında "Efendiler, gürbüz, yavuz evlatlar isterim" ifadesiyle Cumhuriyet'in beden politikasının temelini oluşturan söylemi kuruyordu. 1936 yılında düzenlenen Türk Spor Kongresi'nde 19 Mayıs'ın Spor ve Gençlik Bayramı olarak kutlanmasına karar verildi. 19 Mayıs, Türk milletinin yeniden harekete geçtiği, fizik ve moral kalkınmasının başladığı gün olarak kabul ediliyordu. Bu bayramın ayrıca tüm millete güzel, hareketli, canlı, uyanık, dürüst, mert insan olma, doğa sevgisini aşılama, temizlik, sağlık ve güzellik aşkını benimsetme gibi amaçları vardı. ...19 Mayıs'ın toplumun önemli bir bölümünü oluşturan gençlere Cumhuriyet ideolojisinin nesilden nesile aktarılmasındaki rolünü hatırlatması amaçlanıyordu. Bayram törenlerinde ulus devletin inşasının yanı sıra gençlerin beden hareketleri ve giysileriyle simgelenen batılı, özgür toplumun yaratılması hedefleniyordu. Özel olarak tasarlanan bol fotoğraflı gazete ve dergi sayfaları bu inşanın imgeler aracılığıyla da sağlandığını gösteriyordu. Müzik 23 Nisan Hakimiyeti Milliye ve Çocuk Bayramı ise hafta boyunca düzenlenen bazı etkinliklerle günümüz çocuk yarışmalarına sahne oluyordu. Çocuklar Halk Evi salonlarında müsamereler sergiliyordu. Halk Evi Temsil Şubesi hocalarının düzenlediği tiyatro gösterilerinin gelirleriyle yoksul çocuklara yardım yapılıyordu. Tüm bu etkinlikler aynı zamanda yetişen yeni kuşağı modern bir toplum yapısına ve yaşam biçimine alıştırma çabalarının yansımasıydı. 19 Mayıs ve 23 Nisan etkinliklerinde çekilen genç ve çocuk fotoğraflarıyla sağlıklı, özgür ve modern yeni nesil vurgusu yapılıyordu. Peki, genç cumhuriyetin beden ve sağlık politikasının izleyini oluşturan bu söylemlere neden ihtiyaç duyulmuştu? Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
Sağlıkta yine aynı sıkıntı. Nasıl eğitimde bir sıkıntı yaşandıysa da sağlıkta da bir enkaz. Çünkü ülke çok ilginçtir. Ülkede salgın hastalıklar var. Çünkü savaşlar var. Yani birbiri ardınca devam eden savaşlar var. Ve nüfus azalmış. Uzağa gitmeye gerek yok. Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok örnekleri var ama örneğin Milli Mücadele'den bir örnek vermek isterim. Örneğin Milli Mücadele yıllarında, savaşlar döneminde pek çok hastalıkla, yani hem düşmanla uğraşıyoruz, bir de o içeride hastalıklarla uğraşıyoruz. Örneğin verem, örneğin sıtma. Fahrettin Altay Paşa süvari birliklerin komutanı. Örneğin 31 Ekim'de Mustafa Kemal Paşa o tarihi emri, o ordular ilk edebiniz Akdeniz'leri ileri emrini verdiği zaman işte o Konya Ilgın'dan Fahrettin Altay Paşa emrindeki süvarilerle, atlarla geri çekilmekte olan düşmanı takip etmeye başlıyor. Ki aşağı yukarı Konya ile İzmir arası 474-500 kilometreye yakın bir mesafedir. Ve onu 20 günde o at sırtında o mesafeyi kat ediyorlar. Ve hep ordusunun hep bağlı bulunduğu kol ordunun başında. Fakat malaria hastalığı var. Yani sıtma hastalığı var. Ve kriz geliyor. Zaman zaman böyle kriz geldiği zaman onun içinde kinin lazım. Ve kinin yok. Yani ordunun elinde. Erken Harbiye'nin de kinin yok. Ve ancak işte doktorlar şeyi yediriyorlar Fahrettin Altay Paşa'mıza. Kirli toprak yediriyorlar. Yani o kinin yerine kirli toprak. Yani böyle bir de imkansızlıklar var. Artı o günlerce, o yine Milli Mücadele'ye örnek vermek istersek sağlık alanındaki sıkıntılara. Asker günlerce cephede, örneğin o Sakarya Savaşı 22 gün 22 gece devam edecek. Ve asker 22 gün düşünebiliyor musunuz? O cephede, yani siperlerde ve iç çamaşırı değiştiremiyor. Bunu hatıralar yazıyor ve dolayısıyla... Ve su bulamıyorlar, içecek su bulamıyorlar ve artık o kadar çok kayıp var ki, yani o yeraltı sularına bile karışıyor o kirlilik. Tabii dolayısıyla da işte pek çok şey var, böyle hastalıklar var. Ve aynı zamanda askerlerin pek çoğunda şey var, tırnaklarda çekilme, diş etlerinde çekilme, iskorpit hastalığı diyorlar. C vitamini eksikliğine bağlı olarak bu tür hastalık var ve bu hastalığın tedavisi de askere bol bol C vitamini takviye edeceksin, yükleyeceksin. Ama şey yoktu öyle taze, tamam Anadolu zengin ama savaş devam ediyor. Yani o tarım bitmiş, her şey bitmiş ve dolayısıyla bunlarla uğraşmak zorunda. Ve işte bu sıkıntılarla 1923'e gelecek genç Türk devleti.
Cumhuriyet Türkiye'sinde spor alanında hedeflenen yalnızca ödül kazanacak milli sporcu ya da öğretmenler değil, tüm yurda yayılan bir spor bilinciyle sağlıklı ve ahlaklı nesiller yetiştirmekti. Bu nedenle spor konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerekiyordu. Ritüel haline gelen bayram kutlamalarının bir işlevi de buydu. Spora karşı zaman zaman gelişen olumsuz bakış açısı silinmeliydi. Oysa spor eski Türklerde günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı ve öyle olmayı sürdürmeliydi. Türklerin spor alanında Orta Asya'daki dönemlerinden beri yetenekli oldukları ve modern birçok sporun kökeninin burada aranması gerektiği savunuluyordu. Spora dair olumsuz kanaatler Selim Sırrı Tarcan'ın çocukluk yıllarında da vücut bulmuş ancak onu yıldırmamıştı.
Haftada iki defa sabahları bizi jimnastikhaneye götürüyorlar. Orada kan tere batasıya kadar en zor hareketleri yapmaya savaşıyordum. Faik Bey beni sevmişti. Adımı bilmiyordu ama yüzümü bellemişti. Hadi bakalım küçük demesiyle ben trapeziye çıkıyor veya halkalarda sallanıyor, yasırıklara tırmanıyordum. Bir sene içinde küçücük boyumla jimnastikte sınıfın elebaşısı olmuştum. Sene sonunda bir gün okulumuzda tevzi mükafat töreni yapılacaktı. Bütün davetliler büyük bahçede tribünlere oturdular. Biz talebeler de biri biri ardına dizili yemekhane sıralarına yerleştik. Ortada yeşil örtülü masanın üstüne kırmızı kordelalarla bağlı yaldızlı kitaplar sıralandı. Faik Hoca gür sesiyle her sınıftan birinci çıkanların isimlerini okumaya başladı. Biz de ellerimizi çırparak alkışlıyorduk. Bir ara benim de ismimi ve numaramı okumaz mı? 412 Selim Sırrı jimnastikten mükafat demez mi? Hemen yerimden fırladım, ortaya gelip bir temenni edip ve yaldızlı kitabı aldım. Yerime döndüğüm zaman sevinçten çıldırıyordum. Kollarımı kabarta kabarta, gururlana gururlana eve döndüm. Kapıdan daha girerken haykırmaya başladım. Anne bak, bak mükafat aldım, birinci çıktım dedim. Zavallı anneciğim sevincinden ağlamaya başladı. Beni kucakladı, öptü, aferin yavrum dedi. Ve sordu, hangi dersten birinci çıktın da bu mükafatı verdiler yavrum? Anne, jimnastikten, jimnastikten. Sen beni mektepte görsen şaşarsın. Ben iplerin ta tepesine çıkıyorum. Demirlerde fırıldak gibi dönüyorum. Daha neler neler yapıyorum dedim. Annemin yüzü ekşidi. Kaşları çatıldı. Ters ters yüzüme baktı. Hadi çekil! Boşuna sevinmişim. Ben seni oraya okusun, adam olsun diye verdim. İplerin tepesine tırmanasın diye değil. Hadi! Dedi. İşte annemin bu azarından sonra o aldığım yaldızlı kitap beni bütün varlığımla spora bağladı. Kalbimdeki büyük aşkı o yarattı.
Dürüst, sağlıklı ve ahlaklı bir toplumun inşası için halk evlerinin spor şubelerinde geleneksel ve modern sporlar destekleniyordu. Sporun bilimsel bir anlayışla yapılması amaçlanıyordu. Jimnastik ise özel bir yere sahipti. Milli birlik ve beraberlik bilincinin yükselmesi için yerel ve ulusal jimnastik günleri ve konferanslar düzenleniyordu. Halkın bu konudaki bilinç düzeyi arttırılıyordu. Bedensel ve zihinsel yetkinlik bir arada olmalıydı. Halk evleri yalnızca gençleri ve çocukları değil, her yaştan insanı spor yapmaya teşvik ediyordu. Halk evlerinin köycülük ve sağlık şubeleri ise köy gezileri düzenleyerek kırsal bölgelerdeki sağlık koşullarının iyileştirilmesi için çabalıyordu. Kentlerde ise çeşitli spor dergileri aracılığıyla insanlar spora ve sağlıklı yaşamaya teşvik ediliyordu. Türk Spor, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Mecmuası, Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi gibi süreli yayınlarda özellikle kadın sporculara da yer veriliyordu. Böylece bir yandan Cumhuriyet'in ulaşmak istediği özgür kadın imgesi de destekleniyordu. Bu yayınlarda güzelliğin yolunun da spordan geçtiği vurgusuyla kadınlar spora yönlendiriliyordu. Güzellik yarışmaları bu yönlendirmenin bir parçası olmuştu. Yarışmalarda dereceye girenler yeni neslin taşıması gereken özelliklerin sembolüydü. 1932 yılında dünya güzeli olan Keriman Halis'in de bu dereceyi spor yapmasına borçlu olduğu özellikle belirtiliyordu. ...1938 yılında çıkarılan Beden Terbiyesi Kanunu'yla gençlerin spor kulüplerine katılımları zorunlu hale getirilmişti. Böylece spor yaparak sağlıklı bireyler olmak askerlikle eşdeğer bir yurttaşlık görevi haline getirilmişti. Birçok spor dalında federasyonların kurulması da aynı kanunla sağlanmıştı. Spora dair yaklaşımlar böyleyken sağlık alanında teşkilatlanma ve kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atılıyordu. Bu adımların temeli henüz milli mücadele yıllarında atılmıştı. Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
1920'de açılan meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde 3 Mayıs 1920'de İcra Encümeni Heyeti Reisliği adı verilen hükümet kurulacak. O hükümetin içerisinde Maarif vekaleti var, yani Milli Eğitim Bakanlığı var. Aynı zamanda Sıhhi ve İçtimai vekaleti var, yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın kurucusu söz konusu olacak. İlk Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımız Doktor Adnan adı var. Ve Adnan adı var aslında 1920'lerde bir şey başlatıyor. Yani o adımı atacak ama onu çok kısa süren bir bakanlık dönemi var. Ve Adnan Adıvar'dan sonra Aralık 1920 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na Doktor Refik Saydam gelecek. Ve Refik Saydam'ın Sağlık Bakanı olmasıyla birlikte Refik Saydam Mustafa Kemal Paşa'nın emir ve direktifleriyle, bakın henüz savaşlar devam ediyor, hummalı bir çalışma başlatıyor. Yani emri altındaki tüm vilayetlere, sancaklara yazılar gönderiyor Refik Saydam ve doktorlardan özellikle bağlı bulundukları vilayetlerin, ilçelerin, ilçeler, köyler sağlık taramasının yapılmasını emrediyor. Yani raporlar hazırlanmasını istiyor. Yani örneğin Ankara'ya örnek verelim. Ankara vilayetinin valiliği, sağlık müdürlüğü hemen işte o çevredeki ilçelerdeki, illerdeki işte doktorları görevlendiriyor bakanlık ve dolayısıyla herkes köylere kadar iniyorlar ve o köyde ne tür hastalık var, ne kadar doğum oldu, ne kadar ölüm oldu, bunları raporluyorlar ve bunları vilayetlere gönderecek. Vilayetler de bakanlığa gönderecek. Yani böyle 1921'de başlayacak bu çalışma ve bu çalışmanın adı da aynen şöyle. O da son derece önemli. Sağlıkta bundan söz etmemek mümkün olmaz diye düşünüyorum. Türkiye'nin sıhhi ve içtimai coğrafyası. İki nokta üstü, örneğin Ankara vilayeti diyor veya Sinop vilayeti veya işte Çatalca veya Kırklareli gibi aslında tamamlanmamış. Keşke tamamlansaydı. Elimizde şu anda tespit ettiğimiz kadarıyla 21 adet rapor var. Bu arada Refik Saydam'ın fazla yine görevi uzun sürmeyecek ve Refik Saydam'dan sonra Doktor Rıza Nur gelecek bakanlığa. Sağlık Bakanı Doktor Rıza Nur olacak. Ve işte o esnada mesela çıkan ilk kitap, bu hazırlanan raporların ilk kitabı Türkiye'nin sıhhi ve içtimai coğrafyası Sinop vilayetidir. Çünkü kendisi, Doktor Rıza Nur'un kendisi Sinopludur. Sinop milletvekilidir. Ve ilk kitap odur. 1922'de çıkmıştır. Yani 22'de 9 tane kitap çıkıyor. 25'te çıkıyor, 26'da çıkıyor, 29'da çıkıyor. Yani 38'e kadar bu seriler çıkmaya başlıyor. Biz o serilerden işte o Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait o verileri, sağlık alandaki verileri orada görüyoruz. Yani o bölgelerdeki hastalıklar aynı zamanda yanlış hastalıklar değil. Tarihi, kültürel, ekonomik, eğitim. Orada işte birinci el bizim için, gerçekten tarihçiler için gerçekten önemli olan birinci el kaynaklardır. Ve o kaynaklarda olumsuzluklar yazıyor. Fakat bir de önlemler var. Yani o neler yapılabilir? Yani diyor ki doktorumuz yok diyor. Acil diyor bu ilçeye diyor bir tane doktorun gelmesi gerekir diyor. Veya hemşire yok diyor. Veya sağlık teknisyeni yok diyor. Ve dolayısıyla işte bu raporlar çerçevesinde 1923'ten itibaren Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Genç Türkiye Cumhuriyet Devleti, özellikle Sağlık Bakanlığımız ne yapacak? İşte bu raporlar çerçevesinde o eksiklikleri bir şekilde kapatmaya çalışacak.
Atatürk, ulusun, gençleri ve çocuklarının yaşadıkları ortamın sağlıklı hale getirilmesinin devletin üzerine düşen önemli sorumluluklardan biri olduğunu vurguluyordu. Yüce Önder, yurttaşların sağlığının milli mesele olduğunu ifade ediyordu. Refik Saydam, Hıfzı Saha Enstitüsü'nün laboratuvar çalışmaları ve aşılama işlemleri birçok yayında tanıtılarak devletin koruyucu sağlık hizmetleri anlatılıyordu. Erken Cumhuriyet döneminde halk sağlığı, spor ve koruyucu hekimlik uygulamalarıyla birlikte bütüncül olarak ele alınıyordu. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Batı'da tıp alanındaki gelişmeler takip edilmeye başlanmıştı. Karantina ve aşı hemen hemen Batı dünyasıyla eş zamanlı olarak imparatorluk topraklarında da uygulanıyordu. Mektebi Tıbbiye'nin müfredatı bu gelişmeler doğrultusunda düzenleniyordu. Bu okulda tıp tahsili gören isimlerden biri de Ordinarius Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp'ti. Türk tıp tarihi alanında çalışan Profesör Doktor Aslan Terzioğlu anlatıyor.
Kendisinin yazdığı İç Hastalıkları isimli eserin zamanında bir şaheser olarak kabul edildiğini biliyoruz. Kendisinin derslerini çok renkli anlattığını, çok güzel ders anlattığını biliyoruz. Yetiştirdiği talebeleri bugün yurt sathına dağılmış, 30'a yakın tıp fakültesindeki hocalar, dekanlar, rektörlerin çoğu ya onun talebesi yahut da onların talebesinin talebesidir.
Profesör Doktor Alaaddin Akçasu anlatıyor.
ilk defa Türkiye'de kalp hastalıklarının rasyonel tedavisi bakımından öncülük yapmıştır. Ve öyle ki Türkiye'ye ilk EKG'yi getirenler arasında birincisi Akın Muhtar Özden'dir, ikincisi de Neşet Ömer Bey'dir. Ve Neşet Ömer Bey'in kliniği kalp hastalıklarından dolayı şöhret bulmuştu.
Profesör Doktor Osman Barlas anlatıyor.
Meşhur kardiyolog, kalp hastalıkları uzmanı, hocası ve dinlemeyle tansiyon ölçmeyi, koldan tansiyon ölçmeyi keşfeden Henry Vakez'in yanında çalışıyor. Neşet Ömer'in Türkiye'ye döndüğü yıllarda iç hastalıkları bölünmüş değildi. Kardiyoloji, gastroenteroloji, hepatoloji, nefroloji gibi bölümlere ayrılmış değildi. Fakat Neşet Ömer'in Türkiye'ye dönmesi esnasında kendisi kardiyolog, kardiyolojiyi çok öğrenmiş olarak geldiği için sanki bizim klinik iç hastalıkları, birinci iç hastalıkları kliniği sanki bir kardiyolojik kliniğiymiş gibi oldu.
Milli mücadelenin başladığı yıl Darülfünun Osmani Tıp Fakültesini bitiren Doktor Hilmi Dilek ise Türkiye'de beyin cerrahisinin kurucusuydu. Ameliyatlarda çağının çok ötesinde teknikler kullanan bu değerli hekim de Cumhuriyet'in öncü isimlerinde olan bir geç Osmanlı dönemi aydınıydı. Profesör Doktor Kemal Keşmer anlatıyor.
Bir çalışma esnasında Operatör Doktor İlhan Enmacı ile birlikte bu kliniğin ilk ameliyat defteri olan 1934'e ait ameliyat defterini bulmuştuk. O defterde Operatör Doktor Hami Dilek'in o zamanki yaptığı ameliyatlarla ilgili ameliyat notları kendi el yazısıyla yazılmış olarak çok düzgün bir şekilde gözümüze çarptı ve yaptığı ameliyatların aynı zamanda resimlerini de çizmişti renkli kalemlerle birlikte. Ve bu bizim çok ilgimizi çekti ve incelemeye başladık bu resimleri ve o zaman gerçekten o zaman için bayağı modern olan, hatta günümüzde de aşağı yukarı aynı insizyonlar, aynı benzer biçimde kullandığımız ameliyat tekniklerini kullandığını hamileliğini gördük. Türkiye'de nöroşirurji diye bir olay söz konusu değil. Genel cerrahi varmış. Hami Dilek 1934'te yurt dışına gidip Fransa'da beyin cerrahisi alanında araştırma yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyor ve beyin cerrahisi ameliyatları yapmaya başlıyor. Bunu da biz zaten bizim buradaki bulduğumuz ameliyat defterlerinden gözlüyoruz zaten.
Türkiye'de modern psikiyatrinin kurucusu olan Profesör Doktor Mazhar Osman, Doktor Hami Dilek ve diğer yetenekli hekimleri destekleyerek Atatürk Türkiye'sinin yükselmesine büyük özveriyle katkı sunan idealistlerdendi. Doktor Faruk Bayülkem anlatıyor.
Hiçbirinin parası yok. Sanki Mazhar Osman bir hocam çok mu zengin? O da değil. Fakat kendi bütçesinden kısarak onların hepsinin masraflarını karşılamak suretiyle memlekete hizmet etsin, yetişsinler diye onları o yurt dışına gönderdi. Hepsi de memlekete geldikten sonra Mazhar Osman Bey hocamıza minnet ve şükran duygularını ödediler. Ama devletimize de kendi branşlarında yaptıkları bilimsel çalışmalar ve hastalara ve hastalıklara verdikleri hizmet dolayısıyla kat kat ödediler.
Cumhuriyet demek. Yapımcılar: Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Seslendiren: Hakan Şahin. Program konuğu: Profesör Doktor Necdet Aysal.